Çınaraltı. Merhaba değerli dinleyiciler. TGRT FM Radyosu'nun İstanbul stüdyolarından hepinize merhaba. Bir haftalık bir aradan sonra işte yine sizlerle beraberiz ve bu beraberliğin mutluluğunu yaşıyoruz. Evet, Çınaraltı programına hoş geldiniz. Hepinizi sevgi ve saygıyla selamladıktan sonra programımızı açıyoruz. Değerli dinleyiciler, İslam hayatının canlı asırlarında Müslümanlar bu anlayışla çalıştılar. Halifeler, Suriye'de mevcut olan eski Yunan kültürünü, eski Roma kültürünü geliştirdiler. Ve ilim ve hikmet bakımından ülkelerinin geriliğini görerek çok ileri bir safhaya getirmeye muvaffak oldular. Emeviler büyük bir akıllılıkla İskenderiye, Beyrut, Antakya, Harran ve Nizip'teki mekteplerin hayatiyetine izin verdiler. Bu okullarda eski Yunan ve Roma felsefesi ve ilmi klasikleri okutuluyordu. Bunlar daha çok Suriye diline tercüme edilmiş eserlerdi. Müslümanlar hemen Suriye dilini ve yani Süryanice'yi ve Yunanca'yı öğrendiler ve bu eserlerle ilgilendiler. Çok geçmeden bunların Arapça tercümeleri yapıldı ki eğer yapılmasaydı eski Yunan klasikleri günümüze intikal etmeyecekti. Emevi ve Abbasi hükümdarları bu faaliyeti teşvik ettiler. Halife Mansur, Halife Memun, Halife Mütevekkil İstanbul'a ve başka Yunan şehirlerine haberciler gönderdiler. Hatta bazen ananevi düşmanları olan Bizans imparatorlarına ulaklar göndererek matematik kitapları, fen eserleri getirdiler. Böylece meşhur matematikçi Oklides'in unsurları İslam dünyasına girdi. Halife Memun 830 senesinde Bağdat'ta 200 bin dinar sarf ederek yaklaşık 1 milyon dolar civarındadır. Beytül Hikme adında bir üniversite kurdu. Burası fen derslerinin tedris edildiği bir üniversiteydi. Ayrıca rasathanesi bir de umumi kütüphanesi vardı. Burada maaşları devlet tarafından ödenen bir mütercimler heyeti vardı. Meşhur İslam tarihçisi, hatta dünya tarihçiliğinin kurucusu, tarih felsefesinin ve sosyolojinin kurucusu sayılan İbn Haldun'a göre İslami ilimler bu müessesenin çalışması neticesinde canlandı. Eski Yunan'ın yeniden keşfiyle ilimde, sanatta ve edebiyatta İtalyanların Rönesans'ından çok daha ileri gelişmeler oldu. Bu büyük tercüme çalışmaları 750 yılından 900 yılına kadar devam etti. İlim Müslümanın yitik malıdır. Nerede bulursa alır hadisi şerifinin işaretiyle hareket eden mütercimler Sanskritçe, Pehlevice yani eski İran dilleridir bunlar, Yunanca ve Süryanice'den çok sayıda eserleri Arapçaya tercüme ettiler. Beytül Hikme'deki mütercimlerin başında Huneyn bin İshak adında Nasturi bir hekim vardı. Galye'nin 100 kadar eserini tercüme etmiştir. Bu sayede bu büyük bilim adamının eserleri yok olup gitmekten kurtulmuştur. Huneyn bin İshak, bunlardan başka Aristo'nun, Eflatun'un, Hipokrat'ın, Dioskoridos'un, Batlamyus'un eserlerini tercüme etmiştir. Böylece İslam alimleri buradaki fikirleri inceleyerek bunları gerektiğinde eleştirmek, reddetmek imkanını bulmuşlardır. Huneyn bin İshak o gün Musevilerin elinde bulunan Tevrat'ı da Arapçaya tercüme etmiştir. Halife Memun, Huneyn'e tercüme ettiği kitapların ağırlığı kadar altın ödeyerek bir ara hazineyi bile tehlikeye düşürmüştür. Halife Mütevekkil onu saray hekimi yapmıştır. Oğlu İshak bin Huneyn de babasının yardımcısı olarak tercümeler yapmışlardır. Yılına doğru eski Yunanca astronomi, matematik ve tıp eserlerinin çoğu Arapçaya tercüme edilmiş bulunuyordu. Bu Yunan eserleri Arapça tercümeleri sayesinde günümüze ulaşmıştır. Dikkati çeken nokta, şiir ve tarihe çok düşkün olan Müslümanların Yunan şiirine, Yunan tiyatrosuna ve Yunan tarihine ehemmiyet vermemeleridir. Onlar bu sahada Yunanistan'ın yerine İran'ı örnek almışlardır. Çünkü doğunun ruha ehemmiyet veren tarafı Arapları cezbetmiştir. Yunanlıların eserlerinde ruh yerine insan, toplum yerine fert ön plandadır. Ego ön plandadır. Diğer taraftan Eflatun'un ve Aristo'nun İslam dünyasına neoplatonik bir görüşle girmesi Müslümanlık içinde, dünya içinde bir kayıptır. Müslümanlardan Aristo ve Eflatun felsefesine kapılanlar olmuştur. Fakat İslam bilginleri Aristo'nun, Eflatun'un bütün eserlerini okumuşlar, değerlendirmişler. İslamiyet'in gözüyle bu felsefe kitaplarına bakmışlar. Bunlardan doğru olanlarını kabul etmişler. Ki buna neoplatonik diyorlar, yani yeni Eflatuncu diyorlar. Ve İslamiyet'e uymayan veya çağ dışı ifadeleri de reddetmişlerdir. İlimlerin Mısır'dan, Hindistan'dan, Irak'tan, Yunanistan ve Bizans yoluyla Doğu Müslümanlığına, İspanya'ya, oradan Avrupa'ya ve nihayet Amerika'ya geçmesi tarihin en dikkat çekici akışlarından biridir. Uzun zamandan beri hükümetlerin zayıflığı, fakirlik, marif düşmanlığı yüzünden gerilemiş bulunan Yunan ilmi Müslümanlar geldiği zaman Suriye'de henüz yaşıyordu. Arapların ilim bakımından tevarüs ettikleri şeylerin çoğu Yunan asıllıdır, ancak Yunanistan'ın hemen ardından Hindistan gelir. Halife Mansur'un emriyle 773 yılında Siddhartalar tercüme edilmiştir. Bunlar, M.Ö. 425 yıl öncesine kadar uzanan Hint astronomi eserleri idi. Bu tercümeler sayesinde Arap rakamları ve sıfır Hindistan'dan İslam dünyasına geçmiş, buradan da Avrupa'ya yayılmıştır. El-Harezmi 813 yılında astronomi tablolarında Hint rakamlarını kullanıyordu. 825 yılında Latince bir kitap yazdı Harizmi. Algoritmi de Numero Indorum, Hint rakamları üzerine adındaki bir eserini yazdı. İlk kelime zamanla algoritme yahut algorizme, yani logaritma halini almıştır. Ve ondalık esasına göre kurulmuştur. Algoritmi El-Harezmi demektir. El-Harezmi de Numero Indorum, Hint rakamları üzerine Harizmi'nin kitabı. İşte Harizmi kelimesi El-Harezmi algoritme, algorizme ve logaritma adını almıştır. Ve ondalık esasına göre kurulmuş hesap sistemini göstermekte kullanılmıştır. Bugün El-Harizmi'nin ismi logaritma olarak dünya dillerinde yaşar. Muhammed bin Ahmet 976 yılında yazdığı İlimlerin Anahtarı eserinde onlu sayıları küsursuz olarak kullanmış, sırayı bozmamak için yanlarına küçük bir daire koymanın doğru olacağını ileri sürmüştür. Bu küçük daireye boş manasına gelen sıfır denmiştir. Batı dillerinde rakam manasına gelen şifre sözü sıfırdan gelir. Diğer taraftan Latin ilim adamları sıfıra zefirium demişlerdir. İtalyanlar bunu kısaltarak zero demişlerdir. Yani bugün Batı dillerindeki şifre, Latince'deki zefirium ve zero, Arapça sıfır kelimesinden gelir. Değerli dinleyiciler, önce 3. asırda yaşayan Difante'de görülen cebir adını Müslümanlara borçludur. Çünkü bu ilim İslam aleminde büyük bir inkişaf, büyük bir gelişme göstermiştir. Bu sahanın büyük ismi belki de Orta Çağ'ın en büyük matematik alimi olan ve El-Harezmi diye anılan Muhammed bin Musa'dır. Harezm ülkesinden olduğu için El-Harezmi, 780 yılında doğmuş, 850 yılında vefat etmiştir. Harezm, Hazar Denizi'nin doğusundadır. Bugün Hive diye biliniyor. Burada doğduğu için bu adla anılıyor, onu söyledik. Bu büyük ilim adamının 5 ilimde faaliyet gösterdiğini biliyoruz. Bir kere Hint rakamlarını incelemiştir. Astronomi tabloları yapmıştır. İspanyol Müslümanları, Endülüs Müslümanları bu tabloları gözden geçirmiştir. Asırlarca Kurtuba'dan Şangiyan'a kadar, yani ta İspanya'dan Çin'e kadar uzanan bir sahada yaşayan astronomlara örnek olmuştur. Bilinen en eski geometri tablolarını Harezmi tertip etmiştir. 69 alimle işbirliği yaparak Halife el-Me'mun için, Abbasi halifesi Me'mun için bir coğrafya ansiklopedisi hazırlanmıştır ki bildiğimiz en eski coğrafya ansiklopedisi budur. Ve nihayet Hisabül Cebri vel Murakabele'yi hazırlamıştır. Bugün Arapçası kaybolmuş bu eserin. 12. asırda Gerard de Gremon tarafından Fransızca'ya tercüme edilmiştir. Ve 16. asra kadar bütün Avrupa üniversitelerinde Hisabül Cebir ana matematik kitabı olarak okutulmuştur. Batı'da Algebra diye bilinen cebir sözü de işte bu eserle ilim alemine girmiştir. Dolayısıyla cebir ilminin ismini koyanlar da Araplar, daha doğrusu Araplaşmış olan Harezmi adındaki Türk Müslüman alimidir. Değerli dinleyiciler, Sabit bin Kurra adındaki bir alim, bazı önemli tercümelerinden başka tıp ve astronomide büyük bir şöhret yapmıştı. İslam dünyasının en büyük alimlerinden birisidir. Batılılarca El-Bategni diye bilinen Ebu Abdullah El-Bettani, o da Hipark ve Batlamyus'taki menşeilerinden itibaren trigonometriyi geliştirmiştir. Trigonometrik alakaları bugün kullanılan şekliyle formülleştiren Bettani'dir değerli dinleyiciler ve bütün dünya tarafından tanınan ve saygı duyulan bir isimdir. Halife el-Me'mun bir astronomlar heyeti kurmuştu. Bunların vazifesi Ptolemeus, yani Batlemyus'un keşiflerini tahkik etmek için tablolar yapmaktır. Batlemyus Mısırlı ama Yunanca konuşan bir astronom idi. İşte onun keşiflerini tahkik etmek için tablolar yapmak ve güneşteki lekeleri incelemekle vazifelendirmişti bu astronomlar heyetini. Astronom, müneccim, yani yıldızlar ilmi. Bu alimler dünyanın yuvarlak olduğuna inanıyorlardı. Bir dünya derecesi hesaplamışlar. Onu da 56, küsuru da 2/3 mil bulmuşlardır. Bu rakam bugünkü hesaplara göre yarım mil daha fazladır. Bu kadar yaklaşmışlar. Yine onlar yaptıkları hesaplara göre dünyanın çevresinin 35 bin kilometre olduğunu tahmin etmişlerdir. Bu astronomlar tam bir ilmi telakki içinde çalışıyorlardı. Tecrübeyle sabit olmayan hiçbir şeyi fen ilimlerinde kabul etmezlerdi. Onlardan birisi olan Ebul Fergani'nin yazdığı astronomi kitabı 7 asır boyunca Avrupa'da ve Asya'da temel kitap olarak kullanılmıştır. Elbette hani ondan da fazla tanınmıştır. 40 yıl müddetle, hatta 41 yıl müddetle yaptığı astronomik müşahedeler, gözlemler şumulü ve dakik olması bakımından temayüz etmiştir, ön plana çıkmıştır. Bugünkü hesaplara dikkati çekecek kadar yaklaşan astronomik emsaller bulmuştur. Bağdat'taki halifenin himayesinde çalışan Ebu'l-Vefa adındaki bir astronom Tycho Brahe'den 6 asır önce ayın 3. değişmesini keşfetmiştir. Değerli dinleyiciler, Müslüman astronomlar için pahalı aletler de yapılıyordu İslam dünyasında. Yunanlılarca bilinen, yıldızların hareketlerini gösteren küreler ve üstürlap geliştirilmiş, bununla kalmamış 25 metre çapında sekstanlar ve daha başka aletler yapılmıştır. Müslümanlar tarafından son derece geliştirilen üstürlap 10. asırda Avrupa'ya gelmiştir ve deniciler tarafından 17. asra kadar geniş bir mikyasta kullanılmıştır. Müslüman Araplar bu cihazı aynı zamanda büyük bir estetik görüşle yapıyorlardı. Öyle ki üstürlaplar ilmi bir alet olmanın yanı sıra aynı zamanda birer sanat eseri gibi duvarları süslüyordu. Gökyüzünün haritasından başka dünya haritasına da büyük ehemmiyet vermişlerdir Müslümanlar. Çünkü İslamiyet kültür ve ticaretle hayatta durmaktadır. Süleyman Et-Tacir adında birisi 840 yılında ilk defa uzak doğuya ticaret eşyası götürmüştür. 851 yılında adını bilemediğimiz bir muharrir bu Süleyman Et-Tacir'in seyahatinin hikayesini yazmıştır. Arapça yazılan Çin'e dair bu hikaye Marco Polo'nun seyahatnamesinden 425 yıl öncesine rastlar. Aynı asırda İbni Hordade, Hindistan, Seylan, Hindiçin ve Çin'i tasvir eden ve muhtemelen şahsi müşahedelerine dayanan bir eser meydana getirmişti. İbni Havkal, Hindistan'ı ve Afrika'yı tasvir etmişti. Ahmet Yakubi, 891 yılında birçok Müslüman şehirlerini ve yabancı şehirleri tasvir eden bir eser yazmıştır. Muhammed Mukaddesi, Endülüs hariç bütün İslam ülkelerini dolaşmıştır ve 985 yılında İslam İmparatorluğu'nun Tasviri adlı eserini kaleme almıştır. Bu, El-Biruni'nin Hindistan adlı eserinden önce Arap dünyasının en büyük coğrafya eseriydi. Ebu'l-Reyhan el-Biruni Muhammed bin Ahmet 973 yılında dünyaya gelmiş, 1048'de vefat etmiştir. Mükemmel İslam aliminin bir numunesidir. Tacik asıllıdır kendisi. Filozoftur, seyyahtır, tarihçidir, coğrafyacıdır, dil gramatiktir, dil ilim alimidir, riyaziyecidir, matematikçidir, astronomdur, şairdir, fizikçidir. Bütün bu sahalarda değerli eserler meydana getirmiştir. İslam dünyasının bir Leibniz'i, bir Leonardo olmuştur. Harezmi gibi o da bugünkü Hive yakınlarında Harezm'de doğmuştur. Onun ilmi değerini Harezm ve Taberistan hükümdarları anlamış ve saraylarında kendisine yer vermişlerdir. Bu arada Türk hükümdarı Gazneli Sultan Mahmud Harzem'de ne gibi şairlerin ve alimlerin bulunduğunu öğrenince hükümdarlardan El-Biruni gibi alimi kendi sarayına göndermesini istemiş. Harezm hükümdarı da buna itaat mecburiyetinde kalmıştır. Çünkü Harezm sultanı, hükümdarı Gazneli Mahmud'a tabiydi. İşte Ebu'l-Reyhan el-Biruni, bunun üzerine Hindistan Fatihi Gazneli Sultan Mahmud'un sarayına yerleşmiştir. Muhtemelen onunla beraber Hindistan'a gitmiştir. Her halükarda el-Biruni'nin Hindistan'a gittiğini, onların lisanını, örf adetlerini öğrendiğini biliyoruz. Bu bir gerçek. Hindistan dönüşünde bu büyük Türk hükümdarının en fazla değer verdiği alimlerin başında yer almıştır. Bir defasında Asya'nın kuzeyindeki bir ülkenin elçisi, güneşin aylarca batmadığını görmüş, bunu söylediği zaman, Sultan Mahmud kendisiyle alay edildiğine kanaat getirerek adamı hapse attırmak istemiş. El-Biruni imdada yetişmiş. Bunun gerçek olabileceğini Sultan Mahmud'a izah etmiş, elçiyi kurtarmış. Sultan Mahmud da bunu kabul etmiş. Kolay bir şey değil gerçeği kabul etmek makam mevki sahipleri için. Gazneli Mahmud'un kendisi de alim olan oğlu Mesud, El-Biruni'yi paha biçilmez hediyelere ve paraya boğmuştur. Öyle ki büyük alim çok defa ihtiyacını aşan aldıklarını hazineye iade ederdi. Değerli dinleyiciler, Ebul Reyhan el-Biruni'nin en mühim eseri Asarul Bakiye'dir. Ha, niye el-Biruni denilmiş? Birun dışarı demektir değerli dinleyiciler. Derun içeri, birun dışarı. Biruni, Harizm'in şehir dışında, yani banyosunda doğduğu için oraya birun denirdi. Yani şehrin dışı, ondan dolayı Biruni adıyla tanınmıştır. Yoksa birun diye bir köye veya şehre mensup değildir. En mühim eseri Asarul Bakiye değerli dinleyiciler. Bu eser İran, Suriye, Yunanistan, Yahudi, Hristiyan, Yemen ve Arap takvimlerini ve bunların milli günlerini, bayramlarını ele alan bir eserdir. Ve çok objektif şekilde kaleme alınmış bir eserdir. Diğer taraftan Ebu Dereyhan el-Biruni Ehl-i Beyt'e, Hazreti Ali taraftarlarına yakındır. Vatanseverlik duygusuyla da İran'daki Sasani medeniyetine hayrandır. Buna rağmen objektif olarak çalışmıştır. Kendisini objektif olarak ilmi araştırmalara vermiştir ki bu Avrupalıların bile çok geç kazandıkları bir hassasiyettir, bir hususiyettir. Kendisini araştırmaya vermiştir. İncil dahil çeşitli metinlerin ve ananelerin tenkidini yapmıştır. Sık sık kendisinin cahilliğinden, ilminin azlığından bahsetmiştir ve gerçeği buluncaya kadar araştırmalarına devam edeceğini tekrar etmiştir. Malum kişinin ilmi arttıkça cahilliği artar. Yani kişi ilmi arttıkça dünyada bilmediği daha çok şey olduğunu farkına varır. Onun için az şey bilenler kendilerini çok şey bilir zannederler. Çok şey bilenler ise kendilerinin az şey bildiğini kabul ederler. El-Biruni Asar'ın mukaddimesinde diyor ki, ister eski adetler, ister partizan davranışlar, ister rekabet yahut da karşısındakini tesir altına almak isteği, insanları gerçeği görmez hale getiren her türlü sebebi ortadan kaldırmak gerekir ilmi araştırmalar için diyor. Değerli dinleyiciler, himayesinde bulunduğu Büyük Türk hükümdarı Gazneli Sultan Mahmud'un Hindistan seferi sırasında Biruni bu ülkede yıllarını geçirmiştir. Hindistan ahalisini, Hindistan dilini, adetleri, kastları yani Hindistan'daki halk sınıflara ayrılmıştır malum ve Hindistan kültürünü tetkik etmiştir. Nihayet 1030 yılında şaheseri sayılan Tarihul Hint veya Tarikul Hint adlı eserini yazmıştır. Daha eserin başından itibaren muharririn, yazarın görgü şahitlerine verdiği ehemmiyetle bir takım yalancıların söylediklerini dikkatle birbirinden ayırdığı görülür. Hindistan'ın siyasi tarihine fazla ehemmiyet vermez. Buna mukabil Hint astronomisine 40 kısım, Hint dinine de 11 kısım ayırmıştır. El-Biruni, Vedantaların felsefesiyle oradaki mistiklerin, yeni Pisagorcu ve yeni Eflatuncuların felsefesi arasında bir benzerlik kurmuştur. Hintli mütefekkirlerin eserlerini Yunanlı filozofların eserleriyle mukayese etmiştir. Hindistan'ın asla bir Sokrates yetişmediğini, yetiştiremediğini, çünkü orada ilmin hayalden kurtulmadığını söylemektedir. Buna rağmen birçok Sanskritçe eseri Arapçaya, Oklides'in unsurları ile Batlemyus'un Al-Majist isimli de Mecisti adlı eserini de Sanskritçe'ye çevirmiştir. Sanskritçe o zaman bir ilim dili idi, Latince gibi. El-Biruni hemen hemen bütün ilimleri bilirdi değerli dinleyiciler. Hint rakamları üzerindeki en iyi ortaçağ eseri onundur. Usturlap, Planisfer, yıldızların hareketlerini gösteren küreler hakkında eserler yazmıştır. Gazneli Sultan Mesud'a astronomi tabloları yapmıştır. Dünyanın yuvarlak olduğunu hiç tereddütsüz biliyordu. Her şeyi arzın merkezine doğru çeken bir kuvvetin var olduğunun farkındaydı. Her gün kendi etrafında bir defa ve yılda bir defa da güneşin etrafında döndüğü kabul edildiği takdirde de astronomik verilerin doğru çıkacağına inanmıştı. Hindistan'daki Indus Nehri Vadisi'nin vaktiyle deniz yatağı olabileceğine dikkat çekmişti. Çeşitli taşları, tabiat, tıp ve ticaret tarihi bakımından incelemişti. Bütün bunların dışında Biruni 18 değerli taşın özgül ağırlığını tayin etmiştir. Ve bir cismin özgül ağırlığının taşırdığı suyun hacmine tekabül ettiğini bulmuştu. Boşuna toplamalara lüzum kalmadan bir sayının devamlı olarak iki katını almak için bir metot geliştirmişti. Geometriye teorilerin ispatı müessesesini getiren odur. Ayrıca bir astronomi ansiklopedisi yazmıştır. Birer coğrafya, astroloji ve matematik hülasaları ders kitapları yazmıştır. Birleşik kaplar, hidrostatik prensibinden faydalanarak menba sularının ve artezyen kuyularının çalışmasını izah eden de El-Biruni'dir. Gazneli Sultan Mahmud'un, onun babası Sebüktekin'in ve Harezm'in tarihini yazmıştır. Doğulular ona bilen kimselerin hocası manasına şeyh derler. Eski kitaplarda şeyh ismi geçti mi Ebu Reyhan El-Biruni anlaşılır. Onun eşsiz eserleriyle değerli dinleyiciler, İslam kültürü 11. asırda zirveye çıkmıştır. Değerli dinleyiciler, kimya Müslümanlar tarafından kurulmuş bir ilimdir. Eski Yunanlıların bu konuda bildikleri sanayi ile ilgili basit tecrübelerden öteye gitmezdi. Halbuki İslam alimleri kesin müşahadeyi, kontrollü tecrübeyi ve hassas ölçüleri getirmişlerdir. İmbik denilen damıtma cihazını geliştirmişlerdir. İmbik adı da zaten Arapça el-imbikten gelir. Sayısız maddelerin kimyevi tahlilini yapmışlardır. Alkalilerle asitlerin farkını tespit etmişlerdir. Çok çeşitli kimyevi maddeler ve ilaçlar bulmuşlardır. Diğer taraftan Mısır'dan İslam dünyasına geçen simya da çeşitli tesadüfi buluşlar sayesinde kimyaya faydalı olmuştur. Müslüman alimleri bütün maddelerin aynı esastan yapıldığına ve bu bakımdan birbirine dönüştürülebileceğine inanıyorlardı. Simyacılar demir, bakır, kurşun gibi temel metalleri altın yahut gümüşe çevirmeye çalışırlardı. Daima aradıkları fakat hiçbir zaman bulamadıkları hikmet taşının peşinde idiler. Bu taş gerektiği şekilde kullanılınca isteklerini gerçekleştirebilecekti. Kan, saç, necaset ve daha başka maddeleri çeşitli maddelerle muamele ediyor, güneş ışığında ve ateşte çeşitli muamelelere tabi tutuyor, bunların içinde büyülü el iksir maddesinin var olup olmadığını arıyorlardı. İksiri elde eden hayatını dilediği kadar uzatabilirdi. Bu simyacıların en tanınmışı Cabir bin Hayyan'dır. 702 yılında doğmuş, 765 yılında vefat etmiştir. Avrupa'da Geber adıyla bilinir. Tıp tahsil etmiştir. Fakat ömrü imbik başında geçmiştir. Kimyagerdir. Birçok eseri vardır. Kimya ilminin modern manada kurucusu budur. Simyacılık işin biraz göz boyamacılığıdır. Ama kimya ilminin kuruluşuna yardım etmiştir. 10. asırdan sonra kimya ilmi büyücülüğe karışmıştır bütün dünyada ve 300 yıl kadar belini doğrultamamıştır. Müzik. Değerli dinleyiciler, o devrin İslam biyolojisinden kalan şeyler azdır. Ebu Hanife el-Dineveri adında bir alim var. İmam-ı Azam Ebu Hanife ile ismi benzerliği olan bir alimdir. Onun Kitab-ı Nebatat, Bitkiler Kitabı adında bir eseri var. Burada eczacılıkta değeri olan bitkileri anlatıyor. İslam botanikçileri aşılama yoluyla yeni meyveler elde etmeyi biliyorlardı. Nitekim gül ve badem ağaçlarını aşılayarak nadir ve muhteşem çiçekler elde etmeye çalışmışlardır. 869 yılında ölen Osman Amr el-Cahiz, Mesudi'ninkine benzeyen bir nazariye ileri sürmüştür ki hayat minerallerden bitkilere, bitkiden hayvana geçerdi. Hatta meşhur mutasavvıf şair Mevlana Celaleddin Rumi bu nazariyeyi de bahsetmiş. Fakat şunları da söylemiştir. Bu istihale gerçekse hayvandan insana, insandan da melekliğe geçiş vardır. Bu ise muhaldir demiş ve bunun tehlikeli bir nazariye olduğuna dikkat çekmiştir. Darwin'den asırlar önce İslam alimleri evrim nazariyesini biliyorlar ve bunun kısmen mümkün olabileceğini, fakat insanlarla alakalı kısmının mümkün olamayacağını söylüyorlardı.
Hakka bağlı özüm var. Neslim bana bühtan etmiş, yüreğimde sızım var. Neslim bana bühtan etmiş, yüreğimde sızım var. Bu sayfalar tanır beni, ha bu kitaplar tanır. Şanlı tarih dile gelse bütün dünya utanır. İlim, irfan, medeniyet yayma için büyüdüm. Kuru kavga için değil, hizmet için yürüdüm. Kuru kavga için değil, hizmet için yürüdüm. Bir küçücük beylik idim, üç kıtayı bürüdüm. Bir küçücük gözyaşını şefkat ile silmişim. Vatan, namus, din ve devlet kıymetini bilmişim. Vatan, namus, din ve devlet kıymetini bilmişim. Irzıma göz dikenlerim, haklarımdan gelmişim. Irzıma göz dikenlerim, haklarımdan gelmişim. Bu hisarlar tanır beni, ha bu kal ağlar tanır. Nal
kıyamet koptu sanır.
Dinle evlat, sana bir çift söylenecek sözüm var. Beni bilmek istersen tahta bağlı özüm var. Neslim bana bühtan etmiş, yüreğimde sızım var. Bu sayfalar tanır beni, ha bu kitaplar tanır. Şanlı tarih dile gelse bütün dünya utanır. İlim, irfan, medeniyet yaymak için büyüdüm. Kuru kavga için değil, hizmet için yürüdüm. Bir küçücük beylik idim, üç kıtayı bürüdüm. Bu tepeler tanır beni, ha bu ufuklar tanır. Şarttan güneş doğduğunda gölgem garba uzanır. Mazlumların gözyaşını şefkatle silmişim. Vatan, namus, din ve devlet kıymetini bilmişim. Irzıma göz dikenlerin haklarından gelmişim. Bu hisarlar tanır beni, ha bu kalalar tanır. Nal sesi bitenler kıyamet koptu sanır.
Evet değerli dinleyiciler, bu haftalık da bu kadar. Haftaya bir başka Çınaraltı programında radyonuz TGRT FM'de buluşuncaya dek hoşça kalın.
Çınaraltı.